Ayrım 10. Kusursuz Plan. Clive Cussler. Sayfa 115. 14. Bölüm. Bell trenden inerken o akşam yağan hafif yağmur toprak kaplı yolu iyice nemlendirmişti. Gün ışığı giderek azalırken şöyle bir bakınca Arizona'daki Bisbee'nin neredeyse dikey denecek pozisyonda yerleşmiş bir şehir olduğunu gördü. Bir haydi dik tepeler üstüne yapılmış evlere aynı diklikteki merdivenlerle çıkılıyordu. Copper Queen Otel'e gitmek için her iki yanında yeni tuğla binaların bulunduğu dar ve kıvrımlı yollardan yürüdü. Günlerden cumartesiydi. Şerif'in ofisi ve tutuk evinin olduğu karakolda sadece Şerif yardımcısı vardı. Yardımcısı Şerif'in sel sonucu hasar gören evini onarmak için birkaç gün izinli olduğunu ve perşembeye kadar dönmeyeceğini söyledi. Bell Şerif'in ev adresini öğrenmek istedi ama yardımcı acil bir durum dışında Şerif'in rahatsız edilmek istemediğini söyleyerek adresi vermedi. Bell Copper Queen Otel'e kaydını yaptırdıktan sonra otel restoranında hafif bir akşam yemeği yiyip tekrar dışarı çıktı. İçkisini otelin salonunda almaktansa Brewery Gulch sokağına gitmeyi yeğledi. Burası batının en çılgın gecelerinin ve seks partilerinin yaşandığı, en iyi barlarının bulunduğu bir yer olarak ün yapmıştı. Birer birer içine girip dört barın havasını yokladıktan sonra beşincisinde karar kıldı. Burası ahşap duvarlarla çevrili, ortasındaki sahnede dört kızın dans ettiği bir salondu. Dolu masaların arasından geçip bar tezgahına yürüdü ve barmen ona ''Ne içersin ahbap, viski mi yoksa bira mı?'' diye sorana kadar bekledi. ''En iyi viskiniz nedir?''
''Tennessee'den gelen Jack Daniels'' dedi barmen hiç duraksamadan. ''St. Louis'deki fuarda dünyanın en iyi viskisi olarak altın madalya kazandı.''
Bel gülümsedi. ''Ben de birkaç kere içtim ve çok beğendim. Bana bir duble verin lütfen.'' Barmen kadehini doldururken Bell dirseklerini bara dayayıp kalabalık salonda göz gezdirdi. Batıdaki çoğu barda olduğu gibi burada da salonun büyük bir kısmı kumar oyunlarına ayrılmıştı. Bell poker oynayabileceği düzgün tipler görebilmek ümidiyle masalara bakındı. Sonunda umduğu gibi bir masa buldu. Çoğunluğu oluşturan madencilerden farklı olarak şık giyimli bir grup adam poker oynamaktaydı. İş adamı tüccar veya maden yetkilileri olmalıydılar. Hepsinden iyisi de masada dört kişi oluşlarıydı. Beşinci oyuncu eksikti. Bell viskinin ücretini ödeyip bu masaya yaklaştı. Size katılabilir miyim baylar? Kırmızı yüzlü iri yapılı bir adam boş iskemleyi göstererek buyurun oturun dedi. Masada tam karşısında oturan adam kartları karıyordu. Otururken Bell'e baktı ve kartları dağıtmaya başladı.
''Benim adım Frank Calloway. Bu arkadaşlar da Pat O'Leary, Clay Crum ve Lewis Latour.''
''Isaac Bell.''
''Şehirde yeni misiniz Bay Bell?'' diye sordu iri yarı bir İrlandalı olan O'Leary.
''Evet, 6:30 treniyle Phoenix'ten geldim.''
''İş için mi, gezmek için mi?''
''İş, Fandorn Dedektiflik Şirketi'nde ajanım.'' Masadakiler gözlerini kartlarından kaldırıp ilgiyle Bell'e baktılar.
''Durun tahmin edeyim.'' dedi Crum ellerini göbeği üstüne kenetleyerek. ''Dört ay önce gerçekleşen banka soygunu ve cinayetleri soruşturuyorsunuz.''
Bell kartlarını açıp bakarken ''Tahmininiz doğru efendim.'' dedi. Latour bir pro yakıp Fransız aksanıyla konuştu.
''Biraz geç kalmadınız mı? İzler çoktan soğumuştur.''
''Cinayetten beş dakika sonra ne kadar soğuksa hala o kadar soğuk.'' dedi Bell. ''İki kart alayım.'' Oyuncular iyi bir el gelmesini umarak kaç kart istediklerini söylerken Calloway da kartları dağıttı.
''Çok esrarengiz bir olay.'' dedi Calloway. ''Haydutla ilgili tek bir iz bulunamadı.''
''İnanılır gibi değil.'' dedi O'Leary kartlarına bakarken. Yüz ifadesinden elinin kötü olduğu belliydi.
''Ben pas geçiyorum.''
Gözleri bir an Bell'in gözlerine takıldı. ''Adamın buhar gibi yok olması inanılır gibi değil.''
$3 daha arttırıyorum dedi Calloway.
Latour kartlarını masaya bıraktı. Ben yokum.
Ya siz Bay Bell diye sordu Calloway. Siz var mısınız?
Oyunda kavun yüksek olmayışı Bell'in hoşuna gitmişti. Ben varım.
$2 dedi Crum.
$2 10'lu dedi Calloway.
Benden iyisin.
Yana döndü. Ya siz Bay Bell?
$2 8'li dedi Bell ve kartlarını kapalı olarak Calloway'a uzattı. Aslında kaybetmiş değildi. Elinde 3 vale vardı. Ama kaybetmenin onu bu adamlara daha çok yaklaştıracağını ve güvenlerini kazandıracağını düşünmüştü. Soyguncunun nasıl kaçtığını gösteren herhangi bir ipucu bulundu mu?
Duyduğum kadarıyla hiçbir şey bulunamadı, dedi O'Leary. Şerif'le en son görüştüğümde hala şaşkınlığını üstünden atamamıştı.
Bahsettiğiniz kişi Şerif Hunter mı, diye sordu Bell, okuduğu raporu hatırlayarak.
Joe Hunter cinayetlerden 2 ay sonra kalpten öldü, dedi Latour. Yeni şerif Hunter'ın baş yardımcısı olan Stan Murphy'dir. Olup bitenleri o da herkes kadar biliyor.
Eğer senden hoşlanırsa iyi adamdır, dedi Crumb. Ama kötü tarafına denk gelirsen seni çiğ çiğ yer.
Onunla konuşmak isterdim ama cumartesi günü ofisinde olacağını sanmam, dedi Bell.
Murphy'nin yardımcısından edindiği olumsuz bilgilerden söz etmeyerek, onu nerede bulabilirim?
2 hafta önce şehirde şiddetli bir sel oldu, dedi Calloway. Şerif'in evi de fena halde hasar gördü. Sanırım şu sıralar var gücüyle evini onarmaya çalışıyordur.
Evine nasıl gidebileceğimi tarif eder misiniz? O'Leary eliyle kuzeyi işaret etti.
Howland sokağının sonuna kadar gidip merdivenlerden çıkın. Yeşil bir ev. Hemen yanında portakal ağaçları olan küçük bir bahçe var.
Sohbet konusu siyasete yöneldi ve Teddy Roosevelt'in 1908'de 3. defa aday olup olamayacağı tartışıldı. Eğer o aday olmasa görevi kim devralırdı?
Bell kazandığı her el karşılığında 3 el kaybetti ve adamları karşılarında bıçkın bir kumarbaz olmadığına inandırarak rahatlattı. Belli etmeden konuyu yine banka soygunu ve cinayetlere çevirdi.
Soyguncu bankadan çıkarken veya şehirden ayrılırken kimsenin görmemiş olması çok tuhaf, dedi Bell kartlarına bakarken.
Kimseden bir ses çıkmadı, dedi O'Leary.
Haydudu bankaya girerken veya çıkarken de kimse görmemiş, diye ekledir Latour.
Yaşlı sarhoş bir madenci caddenin öbür tarafında bankanın karşısında bir süre oyalanmış, dedi Calloway. Ama soygundan hemen sonra ortadan kaybolmuş.
Şerif Hunter onu zanlı olarak düşünmemiş mi?
Latour'un şansı yoktu. Bell masaya oturduğundan beri 4. kez arttırmaya giremedi.
Tükenmiş, bu dünyaya yanlışlıkla gelmiş yaşlı bir madenciyime. Şehir halkının soygunla ilişkilendireceği en son insan oydu.
Birkaç kere onu alkolden kafası iyice uçmuş halde kaldırımda yatarken gördüm, dedi O'Leary. Onun banka soyup 3 kişiyi öldürmesi benim vali olmam kadar uzak bir ihtimal.
Ben hala bunun içeriden biri tarafından yapıldığını sanıyorum. Hepimizin tanıdığı biri.
Bir yabancı da olabilir, dedi Bell.
Calloway omuz sıktı. Bisbee'nin nüfusu 20.000. Yabancı birini kim tanıyabilir ki?
O motosikletli adama ne dersiniz, diye sordu Crumb ortaya.
Şehirde bir motosikletli mi vardı, diye sordu Bell ilgisi kabararak.
Jack Carson motosiklet üstünde şık giyimli birini görmüş.
Crumb elini açtı ve floşla yerdeki parayı kaldırdı. Latour prosundan derin bir nefes çekti.
Jack o şık giyimli adamı bir ara sokaktan geçerken görmüş. O zımbırtıya binerken elbiselerini nasıl o kadar temiz tutabildiğine şaşırmış.
Arkadaşınız motosikletlinin yüzünü iyice görebilmiş mi?
Jack sadece adamın tertemiz tıraşlı olduğunu görebilmiş, dedi Calloway.
Ya saçının rengi?
Jack'in söylediğine göre adamın başında bir melon şapka varmış. Motosiklet yanından çok hızlı geçtiği için emin değil ama adamın saçı kızıl olabilirmiş. Bunu da bir anlığına görebildiği favorilerinden tahmin ediyor.
O hafta 2. defa Bell damarlarında bir heyecan dalgası hissediyordu. Kasap haydutun bankasını soyup 4 kişiyi öldürdüğü Utah'taki madenci şehri, Eagle City'de yaşayan biri de cinayetlerin işlendiği gün şehirde motosikletli bir yabancı gördüğünü söylemişti.
Bu Jack Carson'ı nerede bulabilirim?
Artık Bisbee'de değil, dedi Crumb. Son duyduğumda memleketi olan Kentucky'ye dönmüştü.
Bell ilk iş Fandorn'dan Carson'u bulmasını isteyecekti.
O'Leary bir kez daha eline bakıp yüzünü buruşturdu.
O motosiklete her kim bindiyse soygunu izleyen birkaç gün boyunca şehirden çıkmamış olmalı.
Neden böyle söylediniz, diye sordu Bell.
Çünkü eğer katil soygundan hemen sonra şehir dışına çıksaydı, şerif ve yardımcıları motosiklet izlerini görürlerdi. Polisler aramaya son verene kadar şehirde kaldıysa birisinin onu görmüş olması fazlasıyla mümkün.
Doğru ama bir daha hiç kimse onu görmemiş dedi Calloway.
Carson güvenilir bir tanık mıdır? Bell masaya $5 sürdü.
$5 daha. Jack Bisbee'nin bir önceki belediye başkanıydı. Çok saygın bir avukat ve dürüst bir insandır diye açıkladı Latour. Eğer motosikletli birini gördüm diyorsa motosikletli birini görmüştür. Onun söylediklerinden en küçük bir kuşku duymam.
Yarın Şerif Murphy'yi görecek misiniz diye sordu Kram o eli de kazanarak.
Evet dedi Bell, sabah ilk işim o olacak.
Ama baylar, sizlerle konuştuktan sonra bana söyleyeceklerinin artık bir önemi olduğunu sanmıyorum.
2 saat süren oyun boyunca elindeki içki kadehiyle oyalanan Bell hemen tapi durumdaydı. Zararı $4. İyi geceler dileyip masadan kalkarken diğer oyunculardan herhangi bir itiraz gelmedi.
Şerif'in evine giden uzun yol Bisbee'de gece bastıran sağanak yağmurun etkisiyle çamurla kaplıydı. Bell yolun sonuna vardığında bitmeyecekmiş gibi görünen dik merdivenlerden tırmanmaya başladı. Bedeni formda olmasına rağmen tepeye ulaştığında soluk soluğa kalmıştı. Bell'in neşesi yerindeydi. Irwin ve Curtis'ten henüz haber alamamıştı ama onlardan da her an bir şeyler çıkabilirdi. Ancak o motosikletlinin sarhoş madenci kılığını değiştirmiş olan kasap haydut olduğuna emindi. Aslında eksik parmak ve belki kızıl saçlı olabileceği bilgileriyle pek zafer kazanmış sayılmazlardı. Jack Carson'ın bir anlık gördüğü saç rengi önemli bir ipucu değildi. Bell'in ilgisini en çok çeken şey motosikletti. Haydut'un bir motosiklet sahibi olmasından ziyade çok zeki ve ince planlar yapan birinin en son teknolojiyi kullanması ona ilginç geliyordu. En ciddi soru Haydut'un bir daha kimseye görünmeden şehirden nasıl çıktığıydı. Şerif Murphy'nin evi merdivenlerin bitiminden birkaç basamak alttaydı. Ev küçüktü ve daha çok bir bahçe kulübesini andırıyordu. Sel yüzünden temelinden çıkmıştı ve Murphy o sıra evini eski konumunun 3 metre ötesine dikmeye çalışıyordu. Ev O'Leary'nin tarif ettiği gibi yeşildi fakat sel suları portakal bahçesini yok etmişti. Çekiç sallayan Murphy Bell'in yaklaştığını duymadı. Omzuna kadar inen gür kahverengi saçları vardı. Batıdaki çoğu kanun adamı sırım gibi ince yapılı olurdu. Murphy ise Şerif'ten çok bir demir işçisine benziyordu. Kolları ağaç gövdesini, boynu ise öküz boynunu anımsatıyordu.
''Şerif Murphy!'' diye bağırdı Bell, çekicin çıkardığı gürültüyü bastırmak için.
Murphy kolu havadayken durdu ve ona döndü. Bir sırtlan görmüş gibi Bell'e baktı.
''Evet Murphy benim ama gördüğünüz gibi çok meşgulüm.''
''İşinize devam edin.'' dedi Bell. ''Fandorn Dedektiflik Şirketi'nden geliyorum. Birkaç ay önce gerçekleşen banka soygunu ve cinayetlerle ilgili bazı sorularım olacak.'' Fandorn adı emniyet görevlileri arasında saygı uyandırırdı. Murphy çekici bırakıp küçük evin içini işaret etti.
''İçeri gelin, biraz dağınıktır ama ocakta hazır kahve var.''
''Bu tepeye tırmandıktan sonra bir bardak su çok iyi olur.''
''Üzgünüm, kuyu sel sonucu kirlendi ve su içilecek halde değil. Bir yalaktan aldığım bir bidon suyu buraya taşımak zorunda kaldım.''
''O halde kahve olsun.'' dedi Bell hafif endişeli. Murphy Bell'i içeri alıp mutfak masasındaki iskemleye oturttu. Evin içinde bir kadının varlığını gösteren hiçbir şey göremeyince Bell adamın bekar olduğu sonucuna vardı. Şerif odun sobası üstündeki demlikten 2 teneke fincana kahve doldurdu.
''Size nasıl yardımcı olabileceğimi bilmiyorum Bay Bell. Ne bulabildiysem bir nüshasını Chicago'daki şubenize göndermiştim.''
''Jack Carson'ın gördüğü şeyden bahsetmemişsiniz.''
Murphy güldü. ''Motosikletli adamımı. Jack'in gördüğünü söylediği şeye inanmıyorum. O tarif şehirdeki kimseye uymuyor.''
''Haydut kılık değiştirmiş olabilir.'' dedi Bell.
''Görünüşünü tamamen değiştirip motosikletini alacak ve ortadan kaybolacak kadar zamanı yoktu.''
''Motosiklet ve binicisi bir daha hiç görülmedi mi?''
Murphy onu silkti. ''Onu Jack'ten başka kimsenin görmemiş olması bana tuhaf geliyor. Bu şehirde motosiklete binmiş bir adam mutlaka göze çarpar. Hem en küçük bir iz bırakmadan nasıl şehrin dışına çıkabilir ki?''
''Haklısınız, çok uçuk bir ihtimal.'' dedi Bell ama bu ihtimali yok sayacak değildi.
Jack Carson saygın bir insandı. öyle içip palavralar savuran biri değil de, ama bence o gördüğü şey bir hayalden ibaret.
Raporunuzda yer almayan başka herhangi bir delil var mı?
Raporumu Chicago'ya gönderdikten sonra bulduğum bir şey var.
Murphy yerinden kalkıp sürgülü bir çalışma masasının çekmecesini açtı. Aldığı boş kovanın bele uzattı.
Bu kovan soygundan haftalar sonra babası bankaya para yatırırken yerde oynamakta olan bir çocuk tarafından bulundu. Halının altındaymış, haydutun gözünden kaçmış olmalı.
Bel kovanı inceledi, 38 kalibrelik. Dışarı atıldığına göre otomatik bir silahtan çıkmış olmalı, bir Colt olabilir.
Ben de öyle tahmin ettim.
Ben de kalabilir mi diye sordu Bel.
Tabii, ama haydutun silahından çıktığını bilmekten başka bir şey öğreneceğinizi sanmam. Üstelik bu bile çok sağlam bir delil sayılmaz.
Eğer haydutun silahından çıkmadıysa başka nereden gelmiş olabilir?
Murphy pes eder gibi ellerini kaldırdı. Hiçbir tahminde bulunamıyorum.
Bel kovanı özenle avcunun içine aldı. Umarım bundan haydutun parmak izini çıkarabiliriz.
Murphy dudak büktü. Benim bunu bulan çocuğum ve iki yardımcımın da parmak izlerini bulursunuz.
Yine de, dedi Bel iyimserliğini kaybetmeden, uzmanlarımız bir şey çıkarmayı başarabilir. Bunu bulan çocuktan örnek almamıza gerek yok. Onun izi küçük olur. Ama sizin ve yardımcılarınızın iz örneklerini almak isterim. Bunları Chicago ofisine gönderebilirsiniz.
Bugüne kadar hiç parmak izi almadım, dedi Murphy. Nasıl yapılacağını pek bilmiyorum.
Bu yöntem yüzyıllardır var ama ne yazık ki birkaç yıl önce polis soruşturmalarında kullanılmaya başlandı. Nesne üzerinde kalan izler, bu durumda kovan oluyor, derideki pürüzlerden oluşuyor. Nesne elle tutulduğu zaman eldeki ter ve vücut yağı ona bulaşıyor ve parmak ucu pürüzleri biçiminde bir iz bırakıyor. Bu izleri kaydetmek için o yüzeyin üstüne çok ince bir toz dökülüyor, sonra da bir bantla alınan iz inceleniyor.
Bir denerim, dedi Murphy kahvesinden bir yudum alarak.
Bel şerife teşekkür ettikten sonra merdivenlerden inmeye başladı. 3 saat sonra Denver'a dönmek üzere trene binmişti.
10. ayının sonu. Sayfa 124.